Merhabalar, ben Nile Örnek. HSBC ile yaptığımız Yolculuk Nereye adlı podcast serimize hoş geldiniz. Bu seride yolculuk teması üzerinden hem bir takım kıymetli insanların seyahat tecrübelerinden yararlanacak, hem de bu insanların gözünden hayatın nereye gittiğine dair bazı ipuçları edineceğiz. Dünyaya açık olan konuklarımla sanatla konuşacağız, felsefede, teknoloji de olacak, çevre meseleleri de. Bu bölümde konuğum beslenme uzmanı Dilara Koçak. Hoş geldin Dilara.
Merhabalar Nilay'cığım, hoş bulduk.
Merhaba. Bu arada bence sen artık bir girişimcisin. Sürdürülebilir yaşam aktivisti olarak kendini de adlandırıyorsun zaten. Bunları da konuşabiliriz yayın içinde, değil mi?
Tabii ki, memnuniyetle.
Ben özellikle Dilara'yı konuk etmek istedim. Çünkü seyahatten, yolculuktan bahsederken yolculuk manasında da takdir ettiğim bir arkadaşım. Şöyle ki Dilara mesela çok ağır çalışan, yoğun çalışan biri ama boş vakitlerini ya da tatillerini diyeyim yine performatif işlerle değerlendiren, dağlara tırmanan, dalışlar yapan, yürüyüşler yapan biri. Niye böyle Dilara?
Seviyorum. Zoru seviyorum. Çünkü kolaylıkla oturduğum yerde kendi kendime gelişemeyeceğimi, bir sonraki adıma geçemeyeceğimi hissediyorum. Zoru seviyorum sanırım. Başardıkça da şimdi neyi daha iyi yapabilirim diye kendimle bir derdim var sanırım.
Evet. Peki neler yaptın bu anlamda? Ben böyle sanki bir şeyi böyle üstten söylüyormuş gibi oldum ama Kilimanjaro var, Machu Picchu var, Galapagos var, değil mi?
Doğru. Şimdi aslında benimle birlikte Baha da burada önemli bir faktör. Eşim de benim gibi seyahat etmeyi seviyor. İlk maceramız Machu Picchu ile başladı. Biz Machu Picchu'da çok keyif aldık. Bu böyle bir 8-9 yıl önceydi. Sonrasında da hep böyle her gittiğimiz seyahate bir amacı olsun istedik. Ardından Galapagos, biyoçeşitlilik açısından çok merak ettiğimiz bir bölgeydi. Galapagos'ta dalış yapmak istiyorduk ve onu gerçekleştirdik. Ardından Ekvator var, işte Amazon ormanları var. Ama bu gittiğimiz yerlerde böyle turistik seyahat değil de daha çok o bölgedeki insanlarla bir arada olmayı seviyoruz. O bölgenin en yüksek varsa dağına çıkıyoruz, işte dalış önemliyse dalıyoruz. Trekking varsa, kamp yapılması gerekiyorsa kamp atıyoruz. Oralı gibi yaşamayı seviyoruz. Ama bu da tabii ki yoğun yaşamda böyle kısacık işler olmuyor bunlar. En az 2-3 hafta süren seyahatler oluyor. Çok iyi hazırlanmamız gerekiyor her açıdan. Hem fiziksel olarak hazırlanıyoruz, psikolojik olarak kendimizi hazırlıyoruz, bütçe olarak kendimizi hazırlıyoruz. Ve yılda bir tane böyle seyahat yapmaya özen gösteriyoruz. İşte Bhutan var mesela, bunlardan birisi, yine bana kendimi çok iyi hissettiren. Kilimanjaro var ki şu ana kadar benim için en farklı deneyimlerden bir tanesi. Hiç unutmayacağım bir seyahat. İşte Grönland'da buzulların içinde -2 dereceye bikiniyle mayoyla atlayıp yüzmeye çalışma çabamız var ki yüzememişizdir. 1-2 kulaç anca atıp donarak tekrar bizi yukarıya çektiler. Çok istiyorduk Aconcagua buzula tırmanış ama pandemi yüzünden biliyorsun işte, böyle keşifler hoşumuza gidiyor.
Şahane. Benim bu seride bir takım klişe sorularım var. Senin sence en iyi seyahat arkadaşın nasıl biri ya da kim? Şimdi görüyorum ki Baha ile çok iyi bir çiftsiniz bu, evet, açıdan da, seyahat açısından da. Peki hanginiz hanginizi motive ediyor? Ya da zamanla bir gün o, bir gün sen mi motive ediyorsun birbirinize? Yani bu tür seyahatler konusunda.
Şöyle oluyor aslında, işin iskeletini beraber hazırlıyoruz. Yani bu yılki hedefimiz ne olsun diyoruz. Ona birlikte karar verdikten sonra bütün operasyonel işleri Baha yapıyor. Mümkünse o ülkedeki, o şehirdeki yerel bir rehber buluyor. Onunla doğrudan yazışıyor. Gerekiyorsa bütün o işte iç hat uçuşları ya da araba kiralamaları hepsini buradan yapıyor. Sonra bizi birazcık daha psikolojik ve fiziksel anlamda hazırlık benim işim oluyor. Ne egzersiz yapacağız, nasıl besleneceğiz, valize ne hazırlayacağız, ne götüreceğiz gibi. Seyahatte de rolleri zorluk durumuna göre değişiyoruz. Ben sabırlı bir insanım. Baha daha çabuk reaksiyon veren bir insan. Ama ben mesela, o çok hızlı toparlanıyor, ben daha yavaş toparlanıyorum. Kilimanjaro örneğinde işte 9 gün boyunca biz sırt çantasıyla biliyorsun işte su yok, elektrik yok, hiçbir konforumuz yok. 9. günde yani zirvedeyken zirveye 2 kilometre kala ben çok perişan oldum ve oturdum ağlamaya başladım yapamıyorum diye. Orada Baha gerçekten öyle bir konuşma yaptı ki bana ve ben birdenbire tamam yapacağım dedim. Ve sonra çok yani gerçekten 100 metre bile yoktu. Yani görüyorduk zirveyi, 80-90 metre vardı. Bu defa Baha dedi ki ben bittim, lütfen sen bunu tamamla. Çünkü ciğerleri çok ağrımaya başladı. Yani böyle el ele gerçekten bir hani hayatta başımıza gelen şeyler gibi o bize bir özet oldu. O bize bir öğreti oldu. Yani birbirimizi tamamlıyoruz gibi görünüyor.
Ben de hem yakından sizi tanıyan hem de uzaktan izleyen biri olarak öyle görüyorum. Hani Baha Aslanova'dan bahsediyoruz. Çok aktif biri, eski sporcu da aynı zamanda. Ama tabii ki bugün iş adamı o rolden bu role evrilmek zor. Sizin şimdi bu Kilimanjaro maceranızı hatırlıyorum. Mesela bir zirveye, bilmeyenler için söylüyorum. Bilenler için bu basit bir bilgi olabilir ama öyle tak diye kolay çıkılmıyor. Bir kere burada aylarca hazırlandınız. Hem ruhsal olarak tabii, senin dediğin gibi hem de fiziki tabii, olarak. Ve direkt tırmanılmıyor değil mi? Etrafından dolana dolana, oksijene alışa tabii, alışa.
Şimdi yükseklik hastalığı denen bir şey var. Ona yakalanmaman için zaten bir çıkıyorsun birazcık. Sonra tekrar irtifa kaybediyorsun. Orada bir gece uyuyorsun. Oksijenine bakılıyor. Sürekli kontrol ediliyor. Aldığın sıvı ne kadar idrara çıktın. Her gün 3 litre suyu bitirmek zorundasın. Tabii o 3 litre suyu mis gibi su olarak bulamıyorsun. Nehirden alıyorsun, içine tablet koyuyorsun. İlk 2-3 gün ishal olduk. Bu zaten beklenen bir şeydi. Ama o elektrolitlerimizi falan yanımızda götürmüştük. Ve de bu yükseklik hastalığına yakalanmamak için aldığımız bir ilaç oluyor. O ilaçın da mesela yan etkisi idrara çıkarması. Ve sen o soğukta kat kat kıyafetlerinin içinde ara verip idrar ihtiyacını gideriyorsun. Sonra tekrardan o suyu tamamlaman gerekiyor. Yani bunların hepsi şu anda hani bir tuvalete gitmek bile bir sürü şey gerektiriyor o noktada. Ve sırtında düşün ki sırt çantam var. Sabah böyle eksiyle başlıyorsun. Öğlen güneş tepende oluyor. Soyunuyorsun. Soyunduklarını çantana koyuyorsun. Sonra güneş kremlerini sürüyorsun. Çünkü çok ciddi yanık oluyor. Sonra gece tekrar hava soğuyor ve sen o arada çok sınırlı güneşte güneş enerjisiyle bir takım işte telefon gibi, telefon çekmiyor da en azından fotoğraf çekmek için onları şarj ediyorsun güneş enerjisiyle. İşte şansımız varsa güneşte biraz su ılıksa eğer biraz daha elimizi yüzümüzü daha rahat yıkıyoruz. Ama 10 gün boyunca hiç yıkanmadık yani açıkçası hep silindik. Sildik yani kendimizi.
Tabii bir de o yukarı çıktıkça sırtındaki ağırlık da, sırt çantan da ağırlaşıyor değil mi?
Evet. Ya biz tabii amatör kaşifiz biz. Bunu çok profesyonel yapanlar var. Everest'te defalarca tırmananlar var. Bu işi yaşam amacı haline getirenler var. Bizim dediğim gibi bu amatör çabamız, keşfetme arzumuz bu kadarını başarabilmemize imkan veriyor şu anda. Lütfen bunu da şey haline de hani bir şey yaptık da aman Allah'ım hazırlık, doğru hazırlık yapan herkesin ben yapabileceğine inanıyorum. Hayallerini gerçekleştirebileceğine inanıyorum. Bu bizim hayalimizdi. Çok şükür yaptık.
Evet, bir de ilk döndüğünüzde ben sizden dinlerken rehberi güven meselesini çok duymuştum. Yani bilen evet, bir insana kendini bırakmak aslında hem kolay gibi hem de o kadar kolay olmamalı değil mi? Siz kendinizi tamamen o iki kişiye bıraktınız bir şekilde.
Tabii o iki kişiye kendimizi bıraktık ki dediğim gibi onlar işte oksijenimizden tuvaletimize, görüntümüze, her şeyimize. Yani son iki gün şu hale geldik artık, şaka yapmak yok. Sana ismin ne diyorsam bana Dilara diyeceksin. Çünkü orada bana Malaika diye isim takmışlardı. Malaika onların dilinde melek demek. Hatta Baha'ya da Rambo ismini takmışlardı. Çünkü hiç yorulmuyordu. Ben de Baha'nın bazı atışmalarda çok sabır gösterdiğim için ismim melek olmuştu, Malaika olmuştu. İnşallah Baha kızmaz bunları anlattığıma. Ondan sonra hani ben sana adın ne dediysem Dilara diyeceksin. Şaka yapmak yok. dur dediğimde duracaksın. Çünkü zihin artık oksijen azlığında öyle bir yere geliyor ki hani halüsinasyon görmekten kendini başka bir kişiliğe, travmalarının açığa çıkmasına varana kadar riskli bir boyuta geçebiliyorsun. Orada rehberlerin deneyimliyse, seni iyi gözlüyorsa, sessizlikte sürekli nefesimizi gözlüyorlar mesela. Akciğere inen bir şey var mı? Hırıltın var mı? Buna çok alışıklar, çok iyi biliyorlar işlerini.
Peki, sana şunu da sorayım Dilara. Seyahat etmeyi en çok özlediğin, şu an ışınlansam dediğin yer neresi olurdu? Yani ilk yolculuk nereye olur bundan sonra?
Nilay'cığım, kalabalık istiyorum, insan istiyorum, dans etmek istiyorum, gürültü istiyorum. New York istiyorum.
Şahane şahane. Çok güzel ya. Bu seride o kadar enteresan cevaplar oluyor ki Dilara. Neyi özlediğimizle çok ilgiliymiş yolculuk. Neye ihtiyacımızın olduğuyla. Ben de bunu keşfetmiş oldum gerçekten. Hakikaten senin ihtiyaçlarına benim de ihtiyacım var. Dans etmek, eğlenmek, insanlarla bir arada olmak.
Evet.
Hakikaten New York demen de güzel oldu. Peki Türkiye'de ve dünyanın herhangi bir yerinde favori şehirlerin nereler olur? İki yer söylesene bize mesela.
Şu anda hani işte New York çok içime işlediği için hani sana kısa bir New York turu bile yaptırabilirim. O kadar gözümün önünde nereye gideceğim, sabahtan itibaren ne yapacağım. Birincisi yine New York olurdu. İkincisi de ben yine tabii sakinlik seven bir kadınım, doğa seven bir kadınım. Bhutan olurdu.
Güzel.
Dünyada. Evet.
Güzel. Peki şimdi biraz daha doğanın içinde yaşadığın için de bunu söylüyor olabilirsin.
Tabii.
Sen şimdi tavuklar, köpekler, kediler, bir dolu hayvan ve doğanın içinde yaşıyorsun bir taraftan da.
Evet. Biz İstanbul'un evet o şansına sahibiz. Birazcık İstanbul dışında şehre çok yakın, biliyorsun neredeyse ormanın içinde yaşıyoruz ve hayvanlarımızla yaşıyoruz. Orada ormandaki kuş sesleri, kuş cıvıltıları, sakinlik yüzünden dediğin gibi ben şehir kalabalığını özlüyorum.
Peki böyle deyince niye New York aklına geliyor sence? O sabahtan ne yapacağım belli dediğin nedir mesela?
Ya mesela ben kalabalığa uyanacağım, işte ne bileyim caddelerde yürüyeceğim, blok sayacağım kaç blok kaldı. Ondan sonra kırmızı ışık yanacak, bekleyeceğim. Kalabalıkta insanların hepsi aynı hizada beklemişler. Hiç kimse kuralları bozmamış. Sonra metronun dumanları çıkacak böyle aşağılardan. İşte sabah erken uyanacağım, kahvemi alacağım. Dolaşacağım mesela Central Park'ta gidip bir ne bileyim kahve eşliğinde bir sandviç yiyeceğim. Orada sokak müzisyenlerini dinleyeceğim. Oradan çıkacağım Central Park'ın kapısından Apple'a gideceğim. Bir neler varmış, kendimi bir teknolojiye atacağım. Ondan sonra Broadway'e doğru yürüyeceğim. Belki akşama bir şov için bilet alacağım. Oradan bineceğim, Brooklyn'e gideceğim. Mesela son gittiğimde şahane bir David Bowie sergisi vardı Brooklyn'de. Hala aklımda. Keşke daha uzun gezseydim diye. Sonra bu kadar çok yürümüşken çok severim Meatpacking'de artichok pizza. Bu yürümemin hakkını verip belki kendime bir pizza ısmarlayacağım. Belki yanına bir kadeh kırmızı şarap içeceğim. Belki Soho'ya gideceğim. Orada galerileri gezeceğim. Belki bu ikinci güne kalacak. Sonra kitap evine gideceğim. Kocaman kitapçılar. Eminim sen de çok seviyorsun bir kitap burada olarak.
Tabii.
Ondan sonra orada kitapları bağdaş kurup yerde oturacağım. Hiç hijyen derdim olmadan kitapları karıştıracağım. Sonra Broadway'deki şovdan çıkınca Blue Note'a uğrayacağım. Bir caz performansı, bakalım şansıma ne denk gelecek. Yani böyle işte, hepsini çok özledim.
Ya Dilara, bana da özlettin yani. Hani dinleyiciler açısından bize de demek istiyorum ama yani hani oralarda bir süre yaşamış da bir insan olarak şu anda evet. Böyle burnumda tüttü benim. Sana da şunu soracaktım. Mesela hangi lezzetleri, müzeleri özler misin, özlersin diye ama biraz böyle hani enginarlı pizzadan tut da örnekler vermiş gibi oldun ama müzede gezer misin mesela? Spesifik restoranlar arar mısın gittiğin yerlerde?
Evet, gitmeden önce mutlaka orada bir konser var mı benim olduğum tarihlerde? Tabii bu hani Avrupa Amerika kıtasına doğru gidiyorsam hani konser var mı, bir şov var mı? Bir sergi var mı? Onları önceden bakıyorum. Restoran rezervasyonlarımı yine önceden yapmaya gayret ediyorum. Çünkü hepimiz biraz lezzetin peşinde gitmeyi seviyoruz. Bazen restoran rezervasyonlarına göre bile uçak saatini değiştirdiğimiz oluyor. Ondan sonra bunları yapıyorum. Ama eğer birazcık daha işte kültürel bir tursa, işte Butan gibi, Japonya gibi, ki Japonya'yı senden dinledikten sonra böyle daha bir hayranlığım artıyor. Oralarda hedef daha çok mevsim oluyor. Orada mevsimi takip ediyoruz. Bir de yerel festivaller var mı, onlara bakmayı seviyorum. Bir de yine o bölgelerde pazara gitmeye çok bayılıyorum. Yerel gıdaları, üreticileri, ondan sonra pazar gezmeyi, çarşı pazar gezmeyi çok seviyorum.
Peki bu seyahatler senin işine nasıl yansıyor Dilara? Nasıl onları üretime döndürüyorsun?
Nilay'cığım, beslendiğimi düşünüyorum ya. Yani ilk başta işte hepimiz dünyanın ne bileyim önemli baş şehirlerini merak ettik. Yani ilk para biriktirdiğimizde ne bileyim Roma'ya gittik, Paris'e gittik, Londra'ya gittik. Gidebildiğimiz kadar bir oraları merak ettik gittik. Ha, ben kendi adıma söyleyeyim. İşte hani dünya mutfaklarını, o bölgedeki kültürü, kitaplarda okuduklarımızı orada yaşamak gibi. Ama sonrasında yavaş yavaş böyle hayattan beklentilerin, keşiflerin, iç dünyana dönüşünün izinde gidiyorsun ya, ben o zaman asıl kendimi beslediğimi fark ettim. Yani bu Galapagos'taki biyoçeşitlilik mesela beni o kadar etkileyen bir şeydi ki, arda arda bir de Amazon'la birleştiği zaman. Ve sonra okuduğum her şey beni daha fazla etkilemeye başladı. Amazon'da bir yangın çıktığı zaman, o yangındaki o ekosistemin ne hale geldiği, biyoçeşitliliğin nasıl mahvolduğu, ya da Tanzanya'da evet çok fakirler ama tek kullanımlık plastiği yasaklamışlar, kendi coğrafyalarına sahip çıkıyorlar. Ya da Butan dışarıdan insan almıyor, çok ciddi bir vergi koyuyor. Çünkü ben kendi organik yapımı, ekosistemimi, tarımımı, suyumu, havamı kirletmek istemiyorum diyor. Şimdi böyle bakınca benim zaten bu gezegen sağlığı, gezegeni beslemek, sürdürülebilirlik yolculuğumda bu seyahatlerin bana kattığı çok şey var. Ben besleniyorum. Ciddi, yani ruhumu da, bedenimi de, mesleki kabiliyetlerimi de seyahatler beni besliyor.
Ve bizlerle de paylaşıyorsun ya Dilara, ben onu seviyorum. Şimdi bu seriyi yapma nedenlerimden biri de o. Çünkü küçük küçük ipuçlarından bir takım gusto geliştirmeye tohum atıyoruz. Senin dediğin bir şeyden, gördüğümüz bir fotoğraftan. Bazen bu turistik işinin fotografik bir tarafı da var. İşi kopyalama tarafı da var. Onu bir kenara bırakalım. Hani orada olmak ve fotoğraf çektirip geri dönmek. Bunu bir kenara atalım gerçekten. Ama evet. Yani oradan bir kişinin demek istediğini almak, yeni bir şey oradan yaratmak ve üretmek tarafında sen mesela uzun uzun metinler de yazıyorsun bununla ilgili ve pek çok etkilediğin kişi de vardır diye de düşünüyorum. Özellikle doğa ve çevre mevzuunda sürdürülebilirlik üzerine çalışıyorsun. Sıfır atık, açlık, gıdanın korunması gibi mevzularda bayağı girişimcisin değil mi?
Yani Nilay'cığım, çünkü dediğin gibi işte ben Afrika'ya birkaç kez gittim ama ilk gittiğinde gerçekten olay birazcık fotoğrafik oluyor, fotoğraf oluyor, işte büyük beşiği gördün mü oluyor. Ama sonrasında ben onlarla sabahleyin kuş avına da çıktım mesela, oradaki bushmenlerle. Çocukların tek bir kuş için üç çocuğun nasıl kavga ettiğini ve çiğ çiğ o kuşu yediklerini de, hani o bir turistik gösteri değildi, o gerçekti. Hani dedim ya, gerçeğin içinde yaşamaya çalışıyorum diye. Ya da sonraki Kenya ziyaretimde su ve şey yardımı götürmek için gittiğimde, yiyecek yardımı, bizim bir damla suyla aslında nasıl büyük bir zenginliğe sahip olduğumuzun farkına varıp bunu anlatmak, daha çok insana göstermek bir süre sonra amacın oluyor. Çünkü bizler sosyal etkiye sahip insanlarız. Takip ediliyoruz, örnek gösteriliyoruz. Ben eğer bu sosyal etkimi bu şekilde kullanmazsam, ben kendimi, kendi etki alanımı israf etmiş olurum ve bu benim kendime olan saygımı azaltır. Benim orada hangi kıyafetle hangi fotoğrafı çektirdiğim önemli değil. Orada gördüğüm şeyin buradaki insanları nasıl etkilediği, nasıl iyi bir şeye dönüştüğünü takip edebilmek önemli.
Tabii tabii, çok güzel de özetledin. Peki seyahatlerinden bir şeyler getirir misin Dilara?
Evet. Ya küçük objeler getiriyorum. Klasik bir magnet şeyimiz var buzdolabımızın üstünde. O da yani her buzdolabına gidişimde çok sık gidiyorum. Sebze meyve yiyorum ama hiç kimsenin endişesi olmasın. Hani o anı hatırlamak bana iyi geliyor. Getirdiğimiz objelerimiz var. Bir tane çok böyle görür görmez beni çeken bir mandala var mesela. O mandalayı evin böyle en görünen yerine astım ve o mandalayı her gördüğümde pek çok şeye şükrediyorum. Tabii ki ediyorum ama onu görmek bana onu hatırlatıyor mesela. İşte Kilimanjaro'dan getirdiğim şeyler. Ya var, obje getiriyorum. Obje getiriyorum net.
Peki bu yolculuklar manasında ya da kendi hayatınla ilgili olarak soruyorum bu soruyu. Son yıllarda bir değişim geçirdiğini düşünüyor musun? Nereden nereye geldin? Seni en çok ne nasıl değiştirdi?
Bu öze dönüş hikayesi hepimizi bence etkiledi. Ama ben çok kendimce öyle hissediyorum. Çok böyle hazırmışım. Çok hazırmışım kendimi birazcık dinlemeye, kendi alanımı sınırlamaya, birazcık daha çizgilerimi çizmeye. Ben biliyorsun çok böyle bıç bıç bir insanım. Sararım, öperim, herkes mutlu olsun isterim. Hayır demeyi beceremem. Ama bu dönüşümde kendimi birinci sıraya almayı, sevdiklerime daha çok zaman ayırmayı, hayır diyebilmeyi birazcık deneyimliyorum. Ve burada da işte geleceği inşa etmek birazcık daha hepimizin üstünde durması gereken bir konu gibi görüyorum. Kendimi de eleştiriyorum niye şu ana kadar bunları yapmamışım diye. Kendimle sınavım var bu aralar.
ya hayır diyebilmeyi öğrendiysen zaten o sınavdan yani direkt bir 70 veriyorum sana, gerisini artık sen tamamla. Yani hayır demek zaten en büyük güzellik yani. Evet. Çok zor. Peki senin sektöründe, senin alanında ne gibi bir yolculuk var? Sence yeni neler olacak? Çünkü 27 yıldır bu işi yapıyorsun. Nereden nereye gelindi? Sen bakınca neler görüyorsun?
Ben şunu görüyorum, ilk üniversiteye girdiğim yılla 90 yılıyla şu andaki mesleğe bakış açım tabii ki farklı. Çünkü meslek çok evrildi. Bir beslenme uzmanı, diyetisyen denildiğinde ilk önce akla zayıflama diyetleri geliyordu. Ki bunun öncesinde diyetisyen kelimesi bile telaffuz edilemeyen bir zamanda ben bu eğitimi aldım. Diyetisyen kelimeleri çok hızlı popüler oldu. Bu konuda kendisi bile kilo veren insanlar bu konuda maalesef tırnak içinde ahkam kesmeye başladı. Ama sonra sağlığın sadece ince ve zayıflık olmadığı, aslında sağlığın güçlü bir bağışıklık sistemi, açık bir zihin ve mutlu insanlar olduğunu bu son 2-3 yılda bence çok iyi anladık. Pandemi bunu gösterdi. Bağışıklık sistemin iyiyse, huzurluysan, mutluysan, dengedeysen sen sağlıklısın. Bu noktada da kalori hesapları ya da popüler moda diyetlerden birazcık daha sürdürülebilir diyetlere geçtik. Her ülkenin, her kültürün kendine uygun olan beslenme modeline sahip çıkmasının altı çizildi. Sınırlar kapandığı zaman zaten başka şansımız yok. Bir de 3-4 nesil önce ataların ne yiyorsa senin mikrobiyotan, senin bağırsakların buna alışık. Yani böyle çok hızlı değişikliklere, öyle bir yolculuğa tahammülü yok bizim bedenimizin. O kadar hızlı gelişmiyor her şey. Böylelikle de o öze dönüşte bizim geleneklerimizi hatırlamamız gereken bir yolculuğa girdi diye görüyorum. Tüm tarifler zaten birazcık daha öyle değil mi? Restoranlarda da, işte gördüğümüz paylaşımlarda da sorgül buğdayından, işte siyeze, kara kılçıktan, finike portakalını artık kendi değerlerimizi biz beslenme listelerinde daha fazla yer verir olmalıyız. Kalori hesabından karbon ayak izi hesabına, menülerde fiyatla birlikte aslında karbon salınımı su ayak izine geçişin olması gerektiğine inanıyorum. Aksi takdirde böcek yemek ya da laboratuvar etleri yemek gibi günler bizi bekliyor. Bir de beslenmenin bu ruhu beslemek tarafını da son dönemde insanlar daha fazla keşfettiler. Bence bu konu daha da gündeme gelecek. O mindfulness, işte sezgisel yemek yeme, Bu konuları daha çok duyacağız. Daha bayağı yolumuz var.
Bu soru aslında zor da olsa senin alanında 3 pozitif gelişme bize söyleyebilir misin mesela Dilara?
Bilgiye daha hızlı erişiyoruz. Diyetisyen anlamında mı söylüyorum?
Yok yani sürdürülebilirlik alanı olur. Bence girişimcisin de. Şimdi mesela senin çok ünlü bir çorban vardı. Onun markasını üretmek bile o zor bir iş yani.
Emin olmadığım hiçbir şeye girmiyorum. O yüzden bu girişimcilik alanında da biraz geç kaldığım bir alan olduğunu düşünüyorum. Ama evet girişimciliğe şu anda cesaret ettim. İnşallah da toplumun beklentilerini iyi okuyabilmişizdir. Beni mutlu eden bir şey bu. Sivil toplum örgütleriyle işbirliği, aktivist vatandaş olmak ya da sosyal girişimci olmak, bu konularda gençler çok iyi geliyorlar. Çok güzel şeyler oluyor. Bu bence çok pozitif bir gelişme. Bir yürüyüşün, bir koşunun, bir özel günün bile artık bir faydaya dönüşüyor olması, sosyal fayda kavramının birey bazına inmiş olması beni çok çok mutlu ediyor. Bence bu çok önemli bir gelişme. Beni en çok mutlu eden gençler aslında son dönemde.
Ya ne kadar güzel, çok kısacık bir dolu bilgi aldık, yeni gelişmeleri öğrendik. Gerçekten şahanesin Dilara.
Çok güzel oldu. Valla sayende New York'a gitmiş gibi oldum. Yaşattın bana onu da sana anlatırken. İnşallah güzel günlerimiz olsun. Sağlıkla yolculuğumuz devam etsin.
Amin amin cümlemize, gerçekten ben de yaşamış oldum. Çok teşekkür ediyorum Dilara, çok
ben
keyifliydi.
Ben teşekkür ederim, çok sevgiler.
Çok sağ ol. HSBC ile yaptığımız Yolculuk Nereye adlı podcast'imizin sonuna geldik.